Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri, Genç Zamanı programına hoş geldiniz. Ben Deniz Salih Yüzgenç, bir Genç Zamanı ile daha sizlerle birlikteyiz. Bugün Mehmet Ütfarslan abimiz bizlerle birlikte, kendisi stüdyomuzda Erkam Radyo'da Genç Zamanı'na konuk oldu. Hoş geldiniz abi.
Hoş bulduk, sefa bulduk.
Hayırlı akşamlar diliyoruz size.
Ben de tüm dinleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. İyi bir program olmasını temenni ediyorum.
İnşallah abi. Bizleri Twitter'dan, Facebook'tan takip edebilirsiniz efendim. Bugün Lütfü Arslan abimizle önemli konuları konuşacağız. Konuşacağımız konular malumunuz haftaya yeni bir yıla giriyoruz. Bundan biraz bahsedeceğiz. Bize göre yeni bir yıl miladi olarak fakat başka bir boyutuyla da bu Noel bir bayram, dini bir tarafı var bunun. Biraz ülkemizdeki bunun yansımalarından bahsedeceğiz ki şu an bazı marketlerde bizim böyle tırnak içerisinde müspet olarak tarif ettiğimiz yerlerde bile hindi satışları başlamış durumda abi. Biraz bundan bahsedeceğiz sizinle birlikte. Yani bunu belki hangi boyutuyla konuşacağız o da tabii ayrı bir konu ama çünkü bu kaçınılmaz bir şey herhalde yani bunu satmak artık bazıları için.
Ya hemen istersen oradan başlayalım çünkü bizim yaşadığımız düzen kapitalist tüketime dayalı tamamen ekonomik şartlar üzerinde işleyen bir düzen olduğu için muhafazakar olsun, liberal olsun ya da tamamen renksiz olsun. Bu ekonomik çarkın içerisinde üretip bir şeyler satmaya çalışan herkesin ister istemez çarkına kapılacağı bir alışveriş çılgınlığı demek aslında yılbaşı, Noel. Şimdi Noel ifadesi de çok kullanılır oldu. Ben de buna ilginç bir yani gelişme olarak görüyorum. Normal şartlar altında hep derler ya Türkiye muhafazakarlaşıyor, evet, dindarlaşıyor evet. Falan. Ama işte Noel'i kullanmaktan çekinmiyorlar. İşte bütün AVM'lerde neredeyse bir böyle bir etkinlik yapmamak sanki es geçmek bunu bir tür zamanın çağın gerisinde kalmak ya da alışverişle ilgili bu dalgadan istifade edememek anlamına mı geliyor sanki? Böyle ilginç bir kırmızı ve Noel vurgusu var. Tam da bu ikisinden uzak kalmak lazım diye düşünüyorum ben. Yani bu bir tavırsa eğer onların inandığına inanmamak, yaptığını yapmamak, yaşadığını yaşamamak şeklinde bir tavırsa ne o gece hindi yeriz ne kırmızıya efendim prim veririz ne de Noel kelimesini kullanırız. Bu konuda da uyarırız. Evet. Nitekim bu şu anki sözlerimiz de tam da bu minvaldedir. İşte muhafazakar insanlara ait olduğunu düşündüğümüz marketlerde bile hindi satışlarının yılbaşı Noel ifadeleri kullanılarak hindinin bu şekilde satılıyor olması da ayrı bir garabet, ayrı bir ilginçlik. Hindi satabilirsiniz. Onda bir sıkıntı yok ama bunu Noel hindisi olarak, yılbaşı hindisi olarak takdim etmek çok bence uygun değil. Bunu evet. Afiş etmemek lazım, reklam etmemek lazım diye düşünüyorum. Ama tam tersi bu bir neredeyse şey olmuş. Yani yılbaşı alışveriş çılgınlığından biz de nasibimizi alalım. Bu bir furyadır. Geçecek zaten 3-5 gün içinde ne sattıysak sattık gibi bir mantık mı var? Çok emin değilim yani.
Ben biraz da şey gözlemledim abi. Mesela Kurban Bayramı'nda yabancı kaynaklı diyelim, batı kaynaklı. Belki de çok çok alakası olmayan inanç anlamında grupların yerlerinde kurbanlık sattığını görüyoruz mesela. Kurbanı normal kesiyorlar, satıyorlar ve size ulaştırıyorlar aynı şekilde. Bu dediğiniz gibi yani bunun dini bir tarafı yok. Kapitalizmin zaten dini yoktur diyorlar ya, paradır yani dini diye. Bunun herhalde dini yok artık. Bu başka bir boyuta doğru gidiyor.
Zaten ben işin hani bu bir Hristiyan adetidir. Hristiyanlık dininin bir ritüelini biz bu şekilde efendim bir Müslüman milletin mensupları olarak nasıl içselleştirip kendimize ait kılabiliriz derdinde değilim. Bu bir Hristiyan ritüeli değildir. Bu bir tüketim dininin ritüelidir. Yani ortaya konan o simgeler, kırmızısı, kırmızı mesela Hristiyanlığı da çok aşan bir şey yani. Pagan bir aslında dinden bahsediyoruz. Yani Allahsız, kitapsız, tamamen efendim nefsin ve hevai arzuların, işte dediğiniz gibi dünyanın, paranın dininden bahsediyoruz. Bunun aslında biz ritüellerine karşı çıkıyoruz. Yani Hristiyanlığa ait bir ritüeli yok saydığımız, aman buna karşı müteyakkız olalım diye değil bizim çağrımız. Bizim çağrımız pagan dininin ortaya koymuş olduğu, bu zaman zaman Müslümanlığın bazı simgelerini de kullanan bir dindir. Hı hı. İşte çok meşhur bir içecek firmasının dünya çapında Ramazan'da özel reklam yapması ya da işte efendim Hindistan'da inek eti satmaması.
Evet.
Bir restoran fast food zincirinin. Ya bunlar hepsi yerel kültürlere uyum sağlama çabası içerisinde olan o ama aynı pagan dine mensup işte alışveriş dininin, tüketim dininin ortaya koyduğu bir takım uygulamalar. Biz bunlara karşı müteyakkız olmalıyız. Dönüyor iş Salih'cim, dolaşıyor. Hakikaten bireysel anlamda hep böyle dinimizde ifade edilen bir şahsın, bir kişinin yani ferdin hangi anlamda yaşarsa Allah'ın razı olduğu bir dini yaşar ve hakkındaki murada erişir şeklindeki o esas öze geliyor ki o öz de ne yediğine dikkat edecek, ne içtiğine dikkat edecek, nerede vaktini geçirdiğine dikkat edecek, nerede kimle beraber olduğuna dikkat edecek. Hep bunlar böyle bir aslında o ferdi sorumlulukla taçlanan şeyler. Dolayısıyla yılbaşında bu tür bir tuzağa düşmemek demek aslında nerede durduğunu, kiminle nasıl bir hayat yaşadığını ve geçirdiğini ince ince düşünen insanların aslında teyakkuzda olacağı bir durumdur. Diğer türlü saldım çayıra Mevlam kayıra bu kalabalıkla giden insanlar nereye gidiyorsa ben de onlarla beraber giderim diyen ki bu da hadiste yerilmiştir. Yani insanlar ne olursa ben de onlardan olurum diyen helak olmuştur. Siz de onlar gibi olmayın diye ifade ediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Birazcık o dalgalara karşı yüzmek yani. Ve hani daha zor ifadesiyle ateşi koru elde tutmak gibidir diyor ya dini yaşamak belli bir zaman gelecek. Böyle bu alışverişinden de böyle kiminle beraber olduğundan da böyle ne seyrettiğinden ne izlediğinden de böyle. Dolayısıyla iş dönüyor dolaşıyor ferdi sorumluluğa geliyor. Biz cuma akşamları Ünsal Söz bir abimizle ekonomi programı yapıyoruz. Orada da mesela çok büyük makroekonomik dengeleri, iktisat gerçeklerini, rakamları konuşuyoruz. Ama dönüyor dolaşıyor iş. Behavioral economics denen davranışsal iktisada geliyor ki o da son tahlilde bir ferdin, bireyin niye alışveriş yaptığı,
evet,
neyi niye tercih ettiği konusudur. Bu da tam da dinin hayata müdahil olduğu noktadır ki bizim dışa yansıyan her türlü davranışımıza din bir nizam gayesi güder ve birey de buna ne kadar uyarsa o kadar Müslüman olur ya da Müslümanlık dairesinden uzaklaşır.
Burada şey var mıdır abi? İnsanın böyle bir kendisini aşağılık kompleksinde görmesi alışveriş yaparken, tüketirken. Yani bu sonuçta bizim adetimiz değil. Veya biz mesela Ramazan'da giyiniriz. Ramazan bayramında güzel kıyafetler giymek, çocukları sevindirmek, yeni kıyafetler giymek güzeldir deriz ama biz bunu yılbaşında yapıyorsak, bu tüketimi oraya taşıyorsak, oraya karşı bir kompleksimiz var mıdır? Mesela bu araştırmada görmüştüm. Dünyanın en yüksek binaları 3. dünya ülkelerindeymiş. İşte Suudi Arabistan'dan söz ediliyor en başta. Ekonomik anlamda söylüyorum. Dubai geliyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Çin. Hani diyor ki araştırmanın şeyinde de bu ülkelerin de ortak yapısı siyasi olarak çok üstün olmamaları dünya ülkelerine. Böyle bir şey var mıdır acaba?
Ya bizim aslında yaşadığımız sıkıntının temelinde bu yatıyor. Yani biz sosyalleşmenin negatif boyutlarından müştekiyiz. Yani bir tefrit sırrına ermemiş insanlar, yani fert olamamış, kendisi olamamış, kendisini gerçekleştirememiş, sorumluluğunun kendi ferdi alanıyla ve bunun topluma yansıyan boyutlarıyla son tahlilde kendisini ilgilendirdiğini anlamamış insanlar hakikaten uydum kalabalığa modunda oluyorlar. Bunu tabii bir aileden mahalleye, mahalleden şehre, şehirden topluma, toplumdan da küresel dünyanın işte gereklerine, çünkü artık o ekranlar vasıtasıyla hepimiz aynı düşünüş tarzı, aynı giyim tarzı, aynı tüketim tarzına neredeyse mecbur bırakıldık. Bu anlamda küreselleşme yok artık, kareselleşme var. Kareselleşme işte bu akıllı telefonların ekranlarından ya da monitörlerin ekranlarından, o karenin içerisindekinden azade olamamak şeklinde bir aslında boyut. Şimdi burada o sosyalleşmek negatif anlamda bizi işte bu tür ritüellere uyma mecburiyetine sanki sokuyor hepimizi haleti ruhi olarak. Hı hı. Ben kendimden bir örnek vereyim. İlkokul 1'de veya 2'deyim. 31 Aralık geçmiş. Bir iki gün sonra öğretmenimiz, ilkokul öğretmenimiz sınıfta herkese yılbaşını nasıl geçirdiğini soruyor. Sıra bana geldi. Ben daha çok böyle saf o ailemin bakış açısının ortaya koyduğu o duru, arı duru bakış açısıyla. Biz dedim yılbaşı kutlamadık ki dedim. Niye kutlamadınız dedi. Biz Müslümanız dedim.
Of.
Hoca çok şaşırmıştı. Sonra çok üstüne durmadı ama. Sonraki arkadaşa geçti. Aradan 2 sene geçti. Bu sefer 4'teyim. İlkokul 4'teyim. Ne yaptınız dedi yılbaşında. Her sene soruyor. Aynı öğretmen yani. Biliyorsunuz ilk 5 sene bizim zamanımızda öyleydi yani. Bir öğretmen vardı.
Bu şey miydi acaba? Yani bir fişleme gibi bir şey mi? Hani hangi öğrencinin
yok,
gibi bir şey
yok,
mi?
Yok, o tamamen kendisi öyle bir hayat tarzına sahip. Kendisi işte bu toplumun ortaya koyduğu o işte yılbaşı tatilde oluyor sonra yılbaşı. 1 Ocak tatil hani.
Resmi tatil.
Resmi tatil. Akabinde de yılbaşın nasıl geçti diye böyle klasik bir sohbet. Yani o sosyalleşmenin tırnak içerisindeki belki olumsuz yanlarından bir tanesi. 4. sınıftayım. Onu da hiç unutmuyorum mesela. Bu ikisi kazınmış yani zihnime. Sizin nasıl geçti? Ben orada o 2. sınıftaki o arı duru, o saf, o böyle gıllı gussuz hani cesur çıkışım yapamadım. İşte televizyon seyrettik. Yani annemle babamla oturduk, meyve yedik falan gibi bir böyle kaçamak cevap verdim. Yani şimdi o 2 senede eğitim benim üzerinde demek ki bir sonuç vermiş. En azından o öğretmenin ortaya koyduğu o işte sınıftaki toplumsal hava, yani o sınıfa münhasır toplumsal hava beni etkisi altına almış. Ben artık kendim olmaktan çıkıp oradaki insanların hoşlanacağı ya da benim üzerime gelmeyecekleri uyumlu bir cevap arayıp onu verip ha tamam işte herkes gibi ben de geçirdim şeklinde bir moda giriyorum. Şimdi bu genelde toplumda aslında görülen bir psikoloji. Yani şimdi marketinden AVM'sine, işte efendim televizyonundan sosyal medyasına kadar her tarafta işte yılbaşı geliyor, yılbaşı ile ilgili şöyle kampanyalar var, yılbaşı kampanyalarında şunlar olacak diye reklamlarda mesela bangır bangır insanların tükettikleri, gördükleri, izledikleri şeylerde yılbaşı böyle dayatılınca bunun akabinde gelen ister istemez insanın kaçamayacağı bir haleti ruhiye böyle üzerine siniyor, çöküyor tabiri caizse ve onlar da bu sefer ne yapıyorlar? Ona minval, ona uygun bir hayat tarzı ya da davranış şekli geliştirmek zorunda hissediyorlar kendilerini. Yani o birazcık işte hani büyük büyük kuleler dikmenin, hı hı, işte modernlerden daha modern olmanın getirdiği psikoloji sanki böyle bir psikoloji. Halbuki insan sahip olduklarını içselleştirip o tefrit sırrına, yani biricik olma, fert olma sırrına ererse ne kimseden gocunur. Çünkü kendisinin birileri gibi olmak lüksü, daha doğrusu şeyi yoktur, mecburiyeti yoktur. Hı hı. Çünkü kendisi olan insan zaten, kendi kendine yeten insan. O anlamda bir başkasıyla aşık atmaya, bir başkasıyla yarışmaya kendisini mecbur hissetmeyecektir. Bu birazcık aşağılık psikolojisinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Yani kendisi olmak, kendisinden nefret etmemek, geçmişini, yaşadığı tavrı, zamanı, insanı, hali, bunları böyle bir çıtay görüp de yukarıda batılı bir standart ona göre yargılamamak belki de tam tersi bizim şu anki toplum planında en çok ihtiyacımız olan şeydir. Burada da hemen şeyi söylemiş olayım. Hani takdirimi ve tebriğimi iletmek açısından dün Cumhurbaşkanımızın bütün ekranların önünde ya getirin şuradan bir ayran, ayran içeceğim ben deyip de İşte ben bunu milli içkimizdir dediğim için beni böyle çok efendim aşağıladılar, alay ettiler, demediklerini bırakmadılar şeklindeki o sözlerine inat bütün ekranların önünde tekrar ve milletin de alkışları içerisinde o ayranı 3 yudumda içmesini hakikaten çok takdirle karşıladım. Helal olsun dedim yani. Bu işte tam da bizim bu yılbaşı meselesinde de belki muhtaç olduğumuz tavırdır. Şükür ki böyle bir cumhurbaşkanımız var. Ve onun bu tavırları zaten insanlar da böyle kademe kademe aşağıya doğru böyle bir özgüven, kendi gerçeğinden, kendi hakikatinden utanmama şeklinde ortaya konuyor ki biz 70-80 sene boyunca, yani bu hatta bırakınız 70-80 seneyi, belki 150-200 sene boyunca Osmanlı'nın son dönemlerinde de kendinden utanan, kendi kimliğinden kaçan, kendi gerçeğine efendim tabiri caizse cüzdanlı muamelesi gösteren bir geçmişten geliyoruz. Bizim sahip olduğumuz güzellikleri ama nobranlığa ve lümpenliğe kaçmadan. Bak bu çok önemli. Yani şey için derler ki Almanya'ya giden Türkler için. İşte efendim Alman sarayının karşısında ki parkta mangal yaparlar. Şimdi bunu yapsın da.
Evet.
Yani bu hakikaten oradaki yasalar, oradaki efendim bir hayat tarzı, diyelim insanların birbirine saygısını ihlal edecek bir şeyse, ya benim gerçeğim işte, ben de bunu yapmak zorundayım demesin yani. Bu bir hani o özgüvenin fazlası da bir tür şeydir yani, küstahlıktır. Onu da ihlal etmeden bizim özgüvenimiz hakikaten o sahip olduğumuz güzelliklerin halimize yansıması, karakterimize yansıması, toplumumuza yansıması, kişilik, her türlü formumuza yansıması şeklinde olursa bir anlam ifade ediyor ve o itici gelmiyor zaten. Diğer türlü insanlar diyorlar ki işte bunlar efendim küstah insanlar ya da ne dedikleri, ne söyledikleri birbirine uymayan insanlar diye bir başka tarafa sizi koyuveriyorlar. O anlamda da sosyalleşmeye evet, sosyalleşmenin menfi boyutlarına hayır, özgüvene evet, özgüvenin küstahlaşmasına hayır. Slogan var yolda ama.
Peki mesela o zaman son olarak şöyle bir şey sorayım bir de size konuyla alakalı. Biz yeni yıla girerken hangi düşünceyle girmeliyiz? Yani yeni bir yıldan tabii ki yani
yeni yıla girecek diye bir şey yok. Yani evet. Yeni yıla girdik zaten yani.
Ya girdik de
Muharrem ayıyla zaten yeni yıla girdik biz. Bizim hicri yılımız zaten girdik yani yeni yıla. Şöyle bir şeydir bu. Şimdi miladi anlamda da yeni yıla giriyoruz. Bu her açıdan bizi alakadar eden bir gelişmedir. Hangi anlamda? Şimdi bir kere takvim, miladi takvim olarak kullandığımız bir takvim. Buna bir bilgane kalabilir mi? Kim kalabilir ki yani? 1 Ocağı tatil yapmışlar zaten. Gerçi bu sefer pazara mı denk geliyor?
Pazara denk geliyor.
Ama işe
yaramadı.
Sonuçta hayır, bu bir resmi tatildir. Sonuçta bunu
kabul ettik.
Kabul etmişiz. Bütün millet o gün iş yapmıyor. Artı işte mali hesaplar, tablolar açısından bir yıl kapanıyor. Bunu iktisadi anlamda da göz ardı edemeyeceğimiz bir gerçek var ortada. Ya herhangi bir belge yazıyorsunuz, 2016 yazmayacaksınız, 2017 yazacaksınız artık. Bir yaşlanmışsınız, onun ortaya çıkarttığı bir şey var. Dolayısıyla zaten hayatımızı ciddi anlamda etkileyen bir şey. Yani yeni yıl girmiş neyime diyemeyeceğimiz bir durum ortada. Peki bunu nasıl karşılamalıyız? Güzel, tamam. İşte bu bilgiyle kalamayacağımız durumu biz ya bir yaş daha yaşlandık. Acaba nasıl bir yıl geçti bu? Hayatımızı bu anlamda güzel geçirebildik mi? Bak zaman, takvim hızla akıp gidiyor. Biz nerede duruyoruz şeklinde. Tefekküre vesile olacaksa, bir takım efendim güzel düşüncelerin bizde uyanmasına vesile olacaksa, hayatımızı daha güzel yaşamamıza vesile olacaksa, tabii bu vesileyi de güzel değerlendirmek isteriz doğrusu. Ama diğer türlü zaman zaten geçiyor. Yıllar böyle devriliyor. O anlamda da bizim yapacak bir şeyimiz yok. Tam tersi geçmese de yani veya dolu dolu geçse de biz istifade etsek diyesi geliyor insanın.
Eyvallah abi.
Ya bu anlamda çok da fazla böyle abartmamak da lazım. Hani tüketim toplumu abartıyor satış yapacağız diye. Ama biz de bunu
normal karşılayayım.
Evet, sonuçta bir de yaşı ileri olanlar gerçekten bunu çok daha iyi anlayacaklardır. Ya kaç yıl geçmiş? Neler geliyor, neler geçiyor?
Kaç yılbaşı gördük değil mi abi? Peki abi. O zaman hemen konuyu şöyle biraz daha çevirip yeni bir yılı karşılama dedik. Yeni bir belki de kendimiz açısından yeni bir yaşla beraber gelecek bir güncelleme olabilir belki, hani o açıdan biraz da sordum yani.
Tabii,
öyle
tabii.
Bir hani planlama programı tabii, yapma anlamında.
Tefekkür anlamında evet.
Şimdi bu buluşmalar çok önemli. Yani insanın kendini Müslüman insanlarla beraber hissedeceği o atmosferin çıkması. Ki yaşadığımız süreçte Suriye'nin, Halep'in durumu ortada. Bir şey yapmak istiyor herkes. herkesin böyle bir derdi var yani, bir yardım göndereyim diyor ya da sosyal medyadan bir şeyler yapıyor. Ama birlik beraberlik ruhu çok önemli. Yarın da siz sabah namazı devrimi programına katılacaksınız. Adem Özkese ağabeyin, gazeteci, yazar Adem Özkese'nin organize ettiği bir ekip, sabah namazı devrimi ekibi. Onları biz zaten genç zamanında ağırlamıştık. Genç dergisinde röportaj yapmıştık. İki senedir devam ediyor buluşmalar. Onların buluşması 2014'ten bu yana.
Ayda bir sabah namazında mı buluşuyorlar?
Ayda bir sabah namazında buluşuyorlar. Mihrimah Sultan Camii'nde, Üsküdar'da. Ankara'da da Hacı Bayram Veli Camii'nde birkaç ay oldu zannediyorum ki başladı buluşmaları. Böyle dalga dalga gerçekten yayıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, İHA'nın, bizim genç derneğimizin bazen bu tip buluşmaları oluyor. Keza TÜGVA'nın buluşmaları var burada. Hem adreste gösterelim, katılmak isteyenler katılabilirler.
Gençlik Spor Bakanlığı'nın
Gençlik var. Spor Bakanlığı'nın 240 gençlik merkezinde yurt genelinde devam ediyor 81 ilde. Onlar da her ay yapıyorlar. Böyle çok keyifli, çok önemli programlar ki bu bize ecdadımızdan mirasmış yani. Konuyu araştırırken biraz görmüş olduk onu da. Osmanlı bunu hep yapıyormuş zaten. Hatta sırf sabah namazından sonra çorba dağıtması için vakıflar kurulmuş. Sabah namazına katılanlara çorba vermek için. Şimdi yarın da siz katılacaksınız bu programa abi. İnşallah biz de orada olacağız nasipse. Bu programlara nasıl bakıyorsunuz? Yarın neler konuşacaksınız? Sabah namazından sonra çünkü o avluda
gel
böyle
gör.
Bir beraberlik oluyor. Neler düşünüyorsunuz diye sormak istedim size.
Sabah namazı diriltir. Sabah namazı diriltir. Bizim genç dergimizin son sayısının kapağıydı. Ben bu buluşmaların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hepimiz de her gün çünkü sabah namazı geliyor. Her gün sabah namazı var. Buluşmaların şöyle ayda bir oluyor olmasının işte ayda bir gidiyoruz sabah namazında. İşte bir beraber oluyoruz dostlarla. Böyle güzel birkaç söz duyuyoruz. Bileniyoruz. Tekrar bir efendim aşkta hayata yürüyoruz, dünyaya doğru yürüyoruz. Buna vesile oluyor. Hı hı. Denebilecek güzel bir tarafı var. Ama belki esas faydasını bize her gün o yeni bir dirilişle hayata hazırlamak noktasında bir tetikleme vazifesi görmesidir. Yani her sabah namazı çünkü her gün bize verilen bir hediyedir. Her gün yeniden dirilmek için bir vesiledir. Demek ki her gün aslında yeni bir hayattır. Bu özellikle hadislerde mesela Seyyidül İstiğfar duasında ya da işte mesela Efendimizin uykudan kalkınca yapılmasını tavsiye ettiği dualarda böyle bir gündüz verilenin aslında bir ömürle kıyas edilmesi gerektiği noktasında bir aslında şey var, alt düşünce var. Mesela Efendimizin şöyle bir tavsiyesi var. Sabah diyor kalkar kalkmaz. Radıytu billahi rabben ve bil İslami dinen ve bi Muhammedi rasulen. Yani ben bugün Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan ve Resul olarak Muhammed'den razı oldum diye. Böyle bir rıza ile hayata başlamanın hakikaten çok büyük bereketlere yol açacağı, bunun karşılıksız kalmayacağı ifade ediliyor ki hayata aslında böyle bir gün eksenli bakmak. Yani sabah güneş doğdu, hı hı. Bu Cenab-ı Hakk'ın insanlardan ümidini kesmediğinin bir işareti olarak algılanması gereken bir şey. Ve biz yepyeni bir önümüzde sermaye olarak verilmiş bir gündüz vakti var. Hı hı. Bu gündüz vaktinin sabahı öğleye kadar belki dirilik, gençlik, en böyle canlı, kanlı olduğumuz zamanlar, öğle vaktinden ikindiye kadar olan vakit, bir tür olgunluk ama nispeten böyle sükunet erdiğimiz, durağanlaştığımız, ikinden akşama kadar olan vakit artık zevalin böyle yavaş yavaş güneşin de hafif böyle batmaya başladığı, zeval işaretlerinin gözükmeye başladığı zaman, sonrasında gelen gece belki kabir karanlığına teşmil edilecek, insanların sükunete çekildiği efendim bir tür farklı bir zaman. Hoş biz geceden sonra ne alemlere akıyoruz abi diyebilir gençler ama o da işte demek ki Allah'ın bize biyolojik saat olarak koyduğu o güneşle ayarlı bir hayatın ki buna Müslüman saati diyordu Ahmet Haşim. Hı hı. Müslüman saatinin hayatımızda belki tekrar egemen olmasına çalışmak gerekiyor. Bu bağlamda da bu saatlerle oynamaktan vazgeçmenin ben çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. artık sabah namazını kaçırmak gibi derdimiz olmadı değil mi son zamanlarda?
İnşallah evet. Ki şu an bugün mesela 8.20'de çıktı vakit.
Evet.
Yani saatte ilerledi artık, hani kalkmamak da biraz bahanecilik yani. 9'da evet. İşe giden biri, okula giden biri mesela.
Evet.
Ben sabah namazına kalkamadım diyorsa tamam otur.
Yok,
yalan.
Yok evet kesinlikle. Şimdi dolayısıyla şöyle bir şey de oluyor tabii. Sabah namazını kılmak ve akabindeki vakitteki rızıkların dağıtıldığı vakittir diye ifade ediliyor. O vakitte uyanık kalmak bir anlamda bereketin böyle üzerimize yağması demek. Yani şimdi geçenlerde bir haber çıktı. Belki güdümlü bir haberdir bilmiyorum ama. İşte efendim Kasım ayında elektrik tüketimi şu kadar arttı. Gecenin köründe bir çıkan insanlar, gençler işte efendim elektrik tüketiminin artmasına sebep oldular. İşte bu ileri yaz kış saati uygulamasından vazgeçilmesi böyle bir etkisi oldu. Olumsuz etkisi oldu gibi bir belki o uygulamayı eleştirmek için bu tür bir haberi piyasaya sürdüler ama ben esas bereketin ileride gözükeceğini düşünüyorum. Yani çünkü bereket denen kavramı daha iktisat kavramları arasında oturtmadı yani. Tanımıyor böyle bir şeyi yani. Ama biz sabah namazının ve akabinde rızkın dağıtıldığı o vaktin bütün bir toplum tarafından uyanık geçirilmesinin bu anlamda çok önemli bir kazanım olacağını ileride inşallah göreceğiz.
İnşallah.
Bu nereden nasıl gelir onu da bilemeyiz belki, tayin de edemeyiz ama biz ona inanıyoruz. Bereketin Cenab-ı Hak tarafından verilen özel bir lütuf olduğuna hep kaniyiz. Sabah namazı buluşmaları da bu anlamda hani ecdadımızdan da gelen bir gelenek diyorsunuz ya. Evet. İşte akabinde çorbalar veriliyor. İşte hayata böyle diri başlamak, o sabah namazının serinliğiyle, ferahlığıyla ve diriliğiyle başlamak bir anlamda teşvik edilmiş toplumda. Bunu belki canlandırmak, ihya etmek noktasında biraz önce adını saymış olduğunuz kuruluşların ve yarın da bizim katılacağımız Adem Bey'in sabah namazı devrimi buluşmasının ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Takdir ediyorum, tebrik ediyorum.
Burada araya hemen bir şey eklemek istiyorum abi. Şimdi ben şunu gözlemledim. Camiye gittiğim zaman, cuma namazlarında özellikle bunu çok hissediyorum. Caminin kalabalık olduğu durumlarda saflar sıklaşınca bir gerilim atmosferi oluşuyor. Bilmiyorum siz hissediyor musunuz? Yani cemaat içinde sanki hani onu ben böyle kalbimde bazen hissediyorum. Yani niye buraya geldin gibi sanki bir safı sıklaştırınca o camideki şeyin böyle kardeşlik iklimini cemaat arasında bazen o şeytanın şeyiyle araya girmesiyle, rahatın kaçmasıyla yani camide sanki bir zarar gördüğünü hissediyorum. O yüzden bu buluşmalar sonucunda mesela arkadaşlıklar gelişiyor. Camiye gelen arkadaşlar sabah namazını kıldıktan sonra bir araya gelip çorba içiyorlar mesela, işte konuşuyorlar, muhabbet ediyorlar. Oradaki aslında bunun çok daha sosyal psikolojik boyutu da var yani bahsettiğiniz gibi sizin de. Yani biz camiye gidip kapıdan içeri girip geçen cuma namazına gittik işte gençteki arkadaşlarla. Biz hemen böyle kapının önüne doğru durduk. O an şunu düşündüm, dedim ki biz kapının önüne niye durduk? Çünkü farzı kılıp çıkacağız hemen. Yani onu planladık ve hani kafamızda o vardı. Namaz bitsin, selamı verelim, hemen çıkalım. Ya oysa böyle bir hesap yapmamak lazım camide. Ama biz bunları biraz yapar olduk yani camiye. Son dakikada gidip işte hemen çıkmak efendim. Böyle bir gerilim atmosferi oluşturdu kendi içimizde sanki.
Yani bu rahatsızlık da aslında nefsimizden kaynaklanan bir rahatsızlıktır. Camide size safı açarken böyle rahatsızlık verdiğini düşündüğünüz insanlar, onları rahatsız ettiğinizi düşündüğünüz insanlar bile namazın akabinde büyük bir gönül dinçliği ve ferahlığı ile ayrılırlar. Siz de öyle ayrılırsınız. Çünkü namazda zaten en önemli rükünlerden bir tanesi, daha doğrusu istifadelerden bir tanesi, birbirlerine insanlar enerjilerini geçiriyorlar. Pozitif bir enerji iklimi oluşuyor orada. Saflar ne kadar sık olursa o kadar halleşme daha fazla oluyor. Bir sıkıntı, böyle kalbinde kasvet, yani hiç böyle bir hayattan zevk alamadığını söyleyen birkaç arkadaşımıza ben bunu tavsiye etmiştim. Sen cemaatle namazı ihmal ediyorsun. Biraz git bakalım şöyle. Cemaatle namaz kıl yani. Şöyle biraz omuzlara bir değsin. Değsin omuzlara ve orada o cami cemaatinin, ki Cenab-ı Hakk'ın evidir orası, orada muhakkak ikram ediliyor. Herhangi bir eve kapıyı çalıp da girdiğiniz zaman insanlar siz ya bir kuru çayımızı bari iç derler değil mi? Yani burası ki Allah'ın evidir. Allah ki hazinesine sınır yok. Orada o insanın, camiye devam eden, cemaate devam eden o insanın ikramsız geri çevrildiğini mi düşünüyoruz biz? Haşa, bu Allah'a bühtan olur. Dolayısıyla en büyük ikram da belki, ikramların belki bir tanesi de insanların aralarındaki o işte o omuzun omuza değmesi, aynı safta aynı hissiyatla, aynı duygularla Cenab-ı Hakk'ın kıblesine durmalarından mütevellit bir pozitif iklimdir ki işte o kasveti, gamı, kederi alır götürür. Yani bu bağlamda da yani hiçbir cuma cemaatinde mesela veya işte bayram namazında işte bunlar kalabalık olduğu için söylüyorum. İnsanlar böyle birbirlerine böyle şey de yapsalar, hı hı. Sonuçta orada namaz kılamayan olmamıştır hiç. Herkes eyvallah. Bir şekilde aralara girmiştir yani.
Girip ceketini sermiştir, karton sermiştir.
Yani girmiştir ve girdikten sonrası da muhakkak neşeyle ayrılmıştır. O kalbinde ki o kasvet, gam, keder gitmiştir. O beraber ibadet etmenin, birlikte aynı Allah'a yönelmenin getirmiş olduğu o huzur bütün sadrından, bütün efendim vücudundan belli olmuştur. Bu anlamda da cemaatin böyle bir faydası da var. Bunu da görmek lazım yani. Yani birlikte hı hı. ibadet etmenin getirmiş olduğu pozitif bir iklim var. Bir şekilde cemaate devam etmek çok önemli ama o tür hesaplar yapmamak lazım. Eyvallah. Yani sadece cemaati cumaya hasretmek gibi bir sıkıntı da oldu son dönemde. Cumadan cumaya giden Müslümanlar hiç olmazsa cumayı kamilen kılmak lazım ki bunlar için söylüyorum. O açıdan ben aslında standart 5 vakitte camiye gitmektir ama hiç olmazsa bir vakti camide kılmak, hiç olmazsa o gün caminin hatırını sormak, camiden bu anlamda istifade etmek modern hayatın, şehrin bu dağdağısı içerisinde ayakta kalmayan Müslümanın görevidir diye düşünüyorum. Böyle arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle zaman zaman konuşurken hep de şu tavsiyede bulunmuşumdur. Aman abicim, mahallendeki cami seni tanısın. Evet. Mahallendeki imam seni bilsin. Çünkü bunlar yarın şahitlik yapacaklar. Yani bu bize gelirdi giderdi. Arada senin gelirdi, senin giderdi ama gelirdi ya. Bu buradandı yani. Bu çok önemli bir şahitliktir yani.
Eyvallah.
Bu şahitliklere çok ihtiyaç duyacağımız çok büyük bir güne doğru gidiyoruz çünkü.
Eyvallah abi. Şimdi yine bu sabah namazı buluşmalarından bahsettik. Bunların öneminden, cemaat kavramından bahsettik. Yani cemaatin, tabi orada bir camia oluyor. Aynı kökten geliyor değil mi kelime
tabii
olarak?
Tabii aynı kökten geliyor.
İyi, yine toparlayabilmiş oldum bunu da. Güzel oldu.
Şimdi, sen de artık tabii bu kadar zamandır program yapıyorsun. Bu işin az kurdu olmadın yani.
Yok, sizden seke seke abi artık sizin bize düzeltmeleriniz dolayısıyla birazcık geliştirmiş olduk kendimizi. Allah razı olsun sizden de. Şimdi özellikle sosyal medya üzerinden bir şey var abi. Böyle bir algı operasyonu var. Yani sohbetlere katılımla alakalı bazı hocalar, işte Nurettin Yıldız, İhsan Şonacak, Cübbeli Ahmet gibi isimler şu an sohbet programlarını iptal ettiler ve bunu sosyal medya...
Cübbeli Ahmet Hoca Efendi
gibi isimler.
Ya bizim burada hemen bunu böyle antır parantezi ifade etmiş olayım Salih'ciğim. Bir başkalarının dilini almak ve kullanmak gibi bir şeyimiz yok, mecburiyetimiz yok. Hı hı. Onların kullandığı nitelemelerin, sıfatların da bizim İslami ahlakımız, edebimiz, görgümüz, büyüklerimizin bu insanlardan bahsederken kullandığı dil, bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. İşte felancacılar, böyle bir tabir yok. Bu tabir bizim dışımızdaki insanların bize söylediği şeyler. Ben ne derim? Felanca Hoca Efendi'nin muhipleri, bağlıları, felanca Hoca Efendi'nin yakınları. Bu çok önemli bir nitelemedir. Çünkü yarın bir gün bu nitelemeden dolayı bu insanların bir tanesi bile razı olmazsa o muhtemelen Ruzi Mahşer'de bizim yakamıza sorup hesap soracak yani. Yakamıza asılacak ve hesap soracak. Yani
yani orada tabii benim hani sıralamadaki
ben hepsine
telaffuzumda...
bu hoca efendilerin hepsine Nurettin Hoca Efendi, Nurettin Yıldız Hoca Efendi, İhsan Şen Hoca Efendi, Cübbeli Ahmet Hoca Efendi gibi daha böyle hem bizim nezaketimizi gösteren hem de İslami edebimizin, ahlakımızın gereği nitelemelerle onlara yaklaşılması gerektiği kanaatindeyim. Velev ki onların kendimize göre ya bu niye böyle oldu tarzında soru soracağımız hareketleri bile olsa biz bu nezaketten hiçbir zaman için ayrılmamalıyız.
Eyvallah. Bunları da kulağımıza küpe ediyoruz diyelim. Tabii orada ben sıralama yaparken belki de birazcık o akış içerisinde oraya kaçırmış oldum. Aynı saygı ve hürmeti bize gösterme gayret ediyoruz kendilerine. Sosyal medyadan duyurdular abi. Sohbet programları bu hafta iptal oldu. Ve akabinde tabii bazı başka yerlerde de sohbet grupları vardı. Onların da böyle duyumlar aldık yani iptal olduğuna dair. Ve bunun perde arkasında aslında bir suikast söylentisi var. Mesela bir malum son günlerde ülkemizde ciddi patlamalar yaşadık. Allah şehitlerimize rahmet etsin. Yaralılarımıza, gazilerimize şifa versin diyelim. Bir operasyona devam ediyor sınır ötesinde. Türkiye aslında çok böyle hareketli bir süreçten geçiyor. Erdoğan da söyledi, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milli mücadeleden bu yana en ciddi milli mücadeleyi gerçekleştiriyoruz diye. Şimdi böyle bir süreç var abi. Sohbetler de iptal oluyor. Böyle bir Müslümanlar içerisinde bir korku sanki hakim olması isteniyor gibi yani öyle diyelim. Öyle bir şey olmaz da elhamdülillah Allah'ın izniyle. Biz sonuçta korkmuyoruz hiçbir şeyden. Yarın da zaten bir topluluğun içerisinde olacağız. Şimdi böyle bir durum var ve siz buna nasıl bakıyorsunuz? Bu acaba bir algı operasyonu mudur? Müslümanlar üzerine çekilmek istenen yoksa bu tip söylentiler ciddi midir?
Yani bu üç hoca efendilerin aynı anda açıklama yapıp da sohbetlerini iptal ettiklerini söylemeleri bir ilgi çekti. Hı hı. Yani sosyal medyada özellikle hepsinin birden aynı anda demek ki bir yerden bir merkezden uyarıldığına dair bir haber geldi ki böyle bir iptal oldu diye. Bunun tabii güvenlik boyutuyla, istihbarat boyutuyla nasıl bir haber aldılar bu hoca efendiler, böyle bir haber mi kendilerine ulaştırıldı bunları bilmiyoruz. Bilmemiz de gerekmiyor. Son tahlilde böyle bir iptal varsa hakikaten zor bir durum var demektir ki bunu zaten görmemek için haberlere ya da bir mağarada mı yaşamak lazım? Herhalde öyle bir yaşamak, hayat sürdürmek lazım. Gerçekten zor günlerden geçiyoruz. Provokasyonların, fitnenin tavan yaptığı böyle bir başka zaman var mıydı hatırlamıyoruz yani.
Siz hatırlıyor musunuz abi? Bu daha önceden oldu mu?
Ben
bu kadarını?
12 Eylül'ün son günlerine yetiştim. Yani hı-hı, daha doğrusu 12 Eylül hadisesinden önce mesela evimizin önüne barikatlar kurulmuştu. Ondan sonra biz de birazcık daha çocuktuk. O etrafımızdaki abilerin böyle gaza gelişlerini, bağırışlarını falan filan hissedip oraya bir karşımızdaki inşaatın bodrumuna girip bir demir aldığımı, işte ne yapacaksın oğlum o demiri diye babam sormuş bana. İşte bundan şu felancaları döveceğim diye o ekibin içerisine bana anlatır sonradan babam. Yani ben de hatırlamıyorum onu ama işte böyle sen de böyle bir şey yapmıştın diye. Orada bir barikat kurulmuştu, onu çok net hatırlıyorum tabii yani. Sonra bizim evimize böyle peder bey müdür olduğu için evimize taşlar atılırdı bir takım gruplar tarafından falan. Bir taş camımızı kırıp mesela şeye girmişti, odaya girmişti. Ya o günleri az çok hatırlıyoruz. İşte ölümler olurdu. Yani darmadağın olmuş binalar görürdüm yürürken, giderken gelirken. Dolayısıyla o günleri az çok hatırlıyorum. O 12 Eylül'e yol açan o sıkıntılı günleri. Şükür o tür bir şey yok. Bir birlik, beraberlik havası hala var. Ama bu sefer de harici düşmanlar çok ciddi bir üzerimize saldırıyorlar. Özellikle Suriye'de bir savaş iklimindeyiz. Şu anda resmen fiilen savaş içerisindeyiz yani. Elbap'tan şehit haberleri geliyor malum. Ondan sonra içeride çok ciddi provokasyonlar oluyor. Dünyanın dört bir tarafında aleyhimize çalışan insanlar, o dış devletler dengesinde de böyle her an her şeyin olabileceği bir oynaklık söz konusu. Düne kadar Amerika'nın sadık müttefikiydik, stratejik ortağıydık. Bugün çok daha belki büyük bir eksen kayması oluyor. Bunun anlamı yani ufacık böyle olaylarda, işaretlerde daha doğrusu çok şiddetli bir şekilde kendisini gösteriyor. Bu eksen kaymasının, bu efendim onurlu duruşun, dik duruşun, yerimizi kendimizin tayin etmek isteyişimizin bir bedeli olacak oluyor da nitekim. Ama ben önümüzde çok güzel aydınlık günler olduğuna inanıyorum. Bu duruş bizim tevarüs etmeye çalıştığımız ecdadımızın duruşudur. Onun gerektirdiği bir güce de gereksinimimiz var tabii. Bunun da belki yatırımları yavaş yavaş yapılıyor ama tabii düşman da boş durmuyor. Bizi her zaman tuttukları, her zaman alışık oldukları, her zaman yapa geldikleri muameleyle hizada tutmak istiyorlar. Biz de ona razı değiliz. Bunun da ortaya çıkarttığı bir takım sıkıntıları oldu, oluyor, olacak. Bu bedel ödemeyi gerektiriyor. Ödüyoruz. Cenab-ı Hak o anlamda layık olmayı lütfetsin Amin. Diye dua ediyorum ben. Neye layık olmak? Onun dinine hizmet etmek. Bu dünyada hakkımızdaki murat neyse ona uygun yaşamak. Ve özellikle milletimizin, bu Necip Aziz milletimizin dünyada hakkın, hakikatin ve gerçekten Allah'ın insan için murad ettiği o duruşun temsilcisi olmak noktasındaki bir liyakate inşallah kavuşmasını biz ümit ediyoruz. Bunun işaretleri belki birilerini rahatsız ediyor. O anlamda da hem böyle bir ümit var bir iklim içerisindeyiz. Diğer taraftan da işte dış politikanın özellikle asimetrik savaşın artık o geleneksel klasik savaşın ötesinde asimetrik işte terörle, vekalet savaşlarıyla, işte siber saldırılarla, işte bir takım suikastlerle,
canlı bombalarla
ortaya konan bu savaşın da aslında kodlarını çözmeye çalışıyoruz. Tarih bizden yanadır.
İnşallah.
Hakikat bizden yanadır.
İnşallah.
Merhamet bizden, vicdan bizden yanadır. Ben o noktada 3 milyon Suriyelinin böyle birkaç münferit hadise dışında milletimiz tarafından bağrına basıldığını ve bunun da hak katında çok büyük bir efendim hüsnü kabul gördüğünü düşünüyorum. Her gün 500 tır gidiyor Türkiye'den Halep'e, Suriye'ye. Yani bu millet, bu Necip millet her şeye rağmen, bu kadar sıkıntıya rağmen
bunu
belki
yapıyor.
Ekmeğini bölüp paylaşma iradesini gösteriyor ki bu işte imtihanın bir tecellisidir. Allah'ın hakkımızdaki imtihanın beklediğinin belki bir vazifenin ifasıdır. Biz inşallah buna layık oldukça belki işimiz daha zorlaşacak ama şu bir gerçek ki o sadrımızın genişliği, o huzurumuz efendim böyle sadece bizimle sınırlı kalmayacak. Dokunduğumuz, değdiğimiz, eriştiğimiz, ulaştığımız her tarafa inşallah bir barış iklimi getirecek. Biz onun davası için çalışıyoruz. Bu belki hep beraber konuşmamız, görüşmemiz, ifade etmemiz gereken bir şey. Burada birkaç şey var Salih'cim vurgulanması gereken. En büyük terör medya terörü. Bu akıllı telefonlar, sosyal medya, televizyonlar, ekranlar vasıtasıyla beynimiz iğdiş edilmeye çalışılıyor. Gözlerimiz kirletiliyor. Vicdanımız kanırtılıyor. Bunlara karşı teyakkuzlu olmamız gerekiyor. Her şeyi izlememek lazım. Her şeye kanmamak lazım. Her şeyden bir şey çıkartmamak lazım. Çıkarttığımız bir şey var. Biz hakkın yanındayız. Hak mücadelesi içerisindeyiz. Batıldır karşımızdaki. Bunu işte hakka layık olmak, batılın da hak ettiğini vermek noktasında bir gayretten hiç geri durmamalıyız. Onun dışındaki her şey lafı güzaftır. Ortaya konan her türlü dezenformasyonun, manipülasyonun, yanlış bilginin, iç karartan görüntülerin psikolojimizi bozmasına mani olmalıyız. Haberleri tahkik etmeliyiz, teyit etmeliyiz, teenni ile yaklaşmalıyız ve teyakkuz halinde bulunmalıyız. Medya terörü şu an maruz kaldığımız terörler içerisindeki en büyük terördür. Yani gazeteci kimliğiyle, yazar kimliğiyle, kanaat önderi kimliğiyle, araştırmacı kimliğiyle arz-ı endam edenlerin hangi efendim mahallelerin köpeği olduğunu zaman gösteriyor. İnsanlar bunu çok daha iyi anlayacaklar ama bizlerin o anlamda müteyakkız olması gerekiyor diye düşünüyorum.
Şimdi medyadan bahsettik ya abi, o zaman şunu da söylemiş olalım. Rusya Dışişleri Büyükelçisi Ankara'da bir suikaste kurban gitti. Vefat etti kendisi. Tabii şimdi bu bizim için üzücü bir hadise oldu. Yani sonuçta bir insanın ölmesi ve bizim ülkemizde elçi olarak bulunan, bizim misafirimiz olan, bizim
korumamız altında olan bir insanın
vefat etmesi hem bize millet olarak yakışmadı. Böyle bir şeye maruz kalmak, hem de devlet eliyle olmuş gibi gösterilmesi dışarıya, ki bir polis memuruydu bunu yapan. Kendisini de şu an Nurettin Yıldız Hoca Efendi ile ilişkilendiriyorlar. Öyle bir süreç de var. Medyadan bahsettik ya abi. Böyle bir karalama kampanyası, böyle bir operasyonla çekilmeye çalışılıyor. Malum yine IŞİD'in, DAEŞ'in sözde yaktığını iddia edilen askerler, askerlerimiz. Bunun daha sonra yalanlanması. Acaba hala doğruluğu teyit edilmedi mesela bunun da. Ki birçok gazeteci, birçok güvendiğimiz isim de bunun olduğunu söyledi ama hala resmi bir açıklama gelmedi ki ben birkaç böyle uzman görüşüne baktım. Onlar da diyorlar ki kesinlikle montaj diyorlar bu görüntülere. Böyle bir karışıklık insan gerçekten neye inanacağına şaşırıyor. WhatsApp üzerinden inanılmaz bir bilgi yağıyor telefonlara değil mi? Yani WhatsApp gruplarından özellikle her şey paylaşılıyor. Şimdi bahsettiğimiz isim de Rus Büyükelçisi'ni suikast düzenleyen polis memuru isim de böyle bir Nurettin Yıldız'la ilişkilendirilip öyle bir karalama yapılmaya çalışılıyor. Siz buna ne diyorsunuz abi? Bu tehlikeli bir şey gerçekten. Çünkü adını çıkarttıktan sonra bir şeyin temizlemesi de zor oluyor bu medya düzeninde. Neler söylersiniz?
Eskiden cehaleti bilmemek olarak tarif ederdik. Şimdi çok bilmek olarak tarif edebiliriz tekrar. Yani tarifi değiştirebiliriz yani. İnsanlar o kadar çok şeye maruz kalıyorlar, o kadar çok şey izliyorlar, o kadar çok şey efendim düşünüyorlar, o kadar çok şey konuşuyorlar, o kadar çok şey tartışır hale geldiler ki doğruyu kaybettiler. Şimdi bilmezsiniz, doğrudan haberiniz olmaz. Bu bir cehalettir. Bir de çok fazla bilmekten, görmekten, konuşmaktan, tartışmaktan mütevellit bir hani böyle çok doymaktan mütevellit. Hani aç insan da ölür, obez de ölür yani. Hı hı. Onun gibi yani. Şu an obezite yaşıyoruz. Bilgi obezitesi. Hepimiz bilgi obezitesi olduk yani. Sosyal medya bunu işte en çok körükledi. Dolayısıyla ortadaki cehaletin, bilgi obeziteliğinin bir kere tespitini yapmamız lazım. Bu kadar bilgi çok fazla. Bu kadar bilgi aslında hakikatin, gerçeğin kanırtılması, ortadan kaybolması ve kalabalığın içerisinde gözükmemesi için üzerimize boca ediliyor. Buna bir kere uyanık olmak gerekiyor. Her şeyi okumamak lazım. Her şeyi izlememek lazım. Her ekrana düşeni kabul etmemek lazım. İhtiyatla almak lazım. Belli bazı kanalları, belli bazı insanları güvendiğimiz, test ettiğimiz, itimat ettiğimiz, birkaç defa doğruladığımız kanalları ve insanları bu anlamda takip edip bilgilenme ihtiyacımızı öyle gidermemiz gerekiyor. İkincisi bu tür hadiselerin yani işte Rus Büyükelçisi'nin öldürülmesi mevzusunun şimdi olup bittikten sonra çok farklı kanallara çekilme ihtimali her zaman olmuştur, olacaktır da. Yani şimdi herkes şu an merak içerisinde. Bu kimdi? Niye vurdu? Ve neyi amaçladı? Yani nedir buradaki? Hani bunu kullananlar var ise de bunların verdiği mesaj neydi? Şimdi bizim gibi hani ortalama insanların bundan alacağı dersler hükümetlerin, devletlerin, istihbarat örgütlerinin alacağı derslerden farklıdır. Biz istihbarat örgütlerinin, devletlerin alacağı derslere soyunursak hem boş vakit kaybetmiş oluruz, boşa vakit geçirmiş oluruz. Hem de bize faydası olmayan bir boş işten iştigal etmiş oluruz. Kimseye de bunun faydası olmaz. İstihbaratçılık oynamaya gerek yok yani. Huzma safa, dama keder. Safa vereni al kardeşim, keder vereni bırak. Ortada böyle istihbarat örgütünün, devletin alacağı bir takım mesajlar var. O mesajları zaten gereken yerler almıştır. Muhtemelen bu Rusya, Suriye, İran, Amerika, Türkiye ekseninde çok büyük efendim bir pazarlığın belki ya da çekişmenin ya da eksen kaymasının ortaya çıkarttığı bir şeydir. Bunu ancak sahadakiler, bu işin içerisindekiler, belki birçok pencereden bu olayı seyretmek durumunda olan, görevi gereği de bunu yapmak zorunda olan insanlar çok daha iyi takdir edeceklerdir. Bize düşen ne peki? Bize düşen bilgi kırıntılarıyla ortada dolaşıp duran bir takım yanlış veya doğru bilgilerle bir resme ulaşmak. Bizim bu resme ulaşmamızı özellikle birileri istiyorlarsa biz o resimden daha ziyade bu insanların bunu niye istediğine dikkat kesilmeliyiz. Şimdi ortada mesela bu arkadaşın ne tür yerlere takıldığı, kimlerle beraber olduğu, kimlerin yanında yetiştiğine dair haberler dolaşıyor. Cumhurbaşkanımız da ifade etti. Bunun dedi, bağlantısı belli dedi. FETÖ ile bir irtibatlandırdı. Bu demek ki devletin ulaştığı bir kanaat diye okunabilir. Bugün çıkan haberlerde de bir hoca efendiyle bu zatı efendim buluşturmak, birleştirmek gibi bir gaye var. Bu hoca efendi hakkında daha evvel işte bir takım vaazlarında söylemiş olduğu sözlerin çarpıtılarak, kesilerek, siyakı ve sibakı atlanarak ortaya konmuş çarpıtma haberlerle zaten toplum vicdanında mahkum edilmeye çalışıldığını biliyoruz. Şimdi de böyle bir ufak irtibat bulup yani halka açık cami cemaatinin devam ettiği sohbetlere kimin geldiğini, kimin gittiğini kim biliyor? Bunun kaydını kim tutuyor? Gelip de bir sohbetini dinlemiş insanın o insanla beraber anılmış olması bizatihi o insana karşı yapılmış büyük bir haksızlık değil mi?
Evet.
Bunlar böyle göz ardı edilerek ortaya bu iki isim yan yana getirilip bir haber yapılıyorsa orada ben bu haberin doğruluğunu yanlışlığını tartışmam. O haberi yapanın hainliğini tartışırım ama. Bu bir hainliktir. Bu bir efendim namussuzluktur, edepsizliktir. Başta hoca efendi olmak üzere bütün camialara, özellikle Müslüman camiaya karşı yapılmış olan bir psikolojik harekattır. Bunu böyle almak, bunu böyle değerlendirmek lazım. Bugün bu hoca efendi hakkında söyleyenler, yarın falanca hoca efendi hakkında, diğer hoca efendi hakkında
söyleyecekler.
Bu bizim İslami camiaya karşı yapılmış olan, Müslümanların önderlerine karşı yapılmış olan hayasızca, alçakça bir psikolojik harekattır. Buna karşı efendim söylenecek söz yok. Bu bir hainliktir. Bu haberin böyle bir değerlendirilecek bir haber tarafı yok yani.
Evet.
Yani buna haber yapan insanların evvela ya burada bir maksat var. Önümüze böyle bir şey gelmiş. Hele hele bir de bununla ilgili o haberin altına o hoca efendinin daha evvelki çıkmış haberlerinden böyle kesinti yapılarak konması tamamen efendim
ahlaksızlıktır.
Bunun burada konuşulmasının bile bir şeyi yok yani.
Evet.
Bu bir hayasızlıktır, edepsizliktir, namussuzluktur. Ya bu habercilik değildir yani.
Eyvallah abi. İnşallah bunların son bulmasını, yani bu medyanın özellikle bu çarpıtılmış...
Son bulmaz Salih'im bu.
Yani belki...
Bu son bulmaz. Bu bir insanlık dramıdır. Yani bu insan nasıl iyisi var, kötüsü var. Bu habercilerin de böyle. İyisi var, kötüsü var. Bu hep böyle olacak, devam edecek.
Kullanıyorlar bunu.
Yani bu şeytan ve avaneleri olduğu müddetçe, batıl olduğu müddetçe, devam ettiği müddetçe medya bu anlamda en elverişli, en uygun, en müsait zemin olacak bu tür insanlar için. Dolayısıyla devam edecekler. Bu tür hayasızca saldırılara muhakkak devam edecekler. Bize düşen burada nasıl bir tavır göstermemiz gerektiği, kendi medyamız, kendi duruşumuz, kendi haber kaynaklarımız, kendi habercilik çizgimiz, buralarda işte bizim tavırlar geliştirmemiz, tutumlar geliştirmemiz gerekiyor. Şunu da söyleyeyim antre parantez. Türkiye'de birçok şey değişti. Medyanın ana omurgası hala değişmedi. Bu çok ibretlik bir durumdur. Halk bu zamana kadar temsil edilmiyor. Gerek devlet kurumlarında, gerek özel kurumlarda, gerek bir takım efendim ortamlarda bu Müslüman halkın tezahürleri çok ortaya çıkmıyor diye şikayet eden bizler efendim dönüp dolaşıp şimdi bu tablonun tersine dönmeye başladığını sevinçle müşahede ediyoruz. Ama hala medyada bir temsil adaletsizliği var. Bu niye böyle oluyor? Bir medyacı olarak sen, medyacısın sen. İletişim fakültesini bitirdin. Ve şu an tam da bu işi yapıyorsun. Niye bu böyle oluyor? Buradaki işte garabeti çözmek lazım. Niye namuslu insanlar medyacı olmuyorlar? Niye böyle bir namussuzluk düzeni devam edip gidiyor? Bu reklam, efendim, reyting ya da daha genel bir ifadeyle bu işin ekonomi politiği, bu işin ekonomisi, iş modelleri mi bunu zorunlu kılıyor? Namuslu insanların burada söz söylemesi ya da ortaya bir şey, doğru düzgün bir şey ortaya koyması, reyting toplamıyorsa, okuyucu çekmiyorsa, tıklama almıyorsa biz bunu yapmaktan geri mi duracağız? Bu ülkede namuslu habercilik, namuslu yayıncılık, namuslu efendim platformlar olmayacak mı? Olanlar hep böyle geride mi duracak? Yine iş dönüyor dolaşıyor, nereye geliyor biliyor musunuz hariç? O ferdi kaliteye geliyor. Hani en başta söyledik ya.
Evet abi.
Davranışsal ekonomide insanın tekinin davranışları, neyi niye aldığı, niye sattığı. Neyi niye okuyorsun? Mahkum et bu şeyi, bu platformu. Amiral gemisi olarak görmekten vazgeç. Okuma, bakma. En başta kendime söyleyeyim yani. İzleme. Ancak böyle bunları mahkum edebiliriz. Ve bunun bir tavır olarak gelişmesi için birbirimizi bu anlamda uyarmamız gerekiyor. Neyi niye okumamız, neyi niye takip etmemiz gerektiği noktasında bir bilinç geliştirmemiz gerekiyor. Özellikle bunu da şu bağlamda söylüyorum. Şimdi Genç Dergisi. 10 senedir çıkan bir dergi. Yani rakamlar vermeyeceğim ama böyle bir derginin ihtiyaç olduğunu aklı başında herkes söylüyor. Herkes bir şekilde buna müttefik. Ya çok güzel bir iş yapılıyor burada diye takdirlerini ifade ediyor. Fakat satış rakamlarına bakıyorsunuz. Abone rakamlarına bakıyorsunuz. Ortada dolaşan bu kadar pespaye, efendim
ucuz,
sığ, popüler dünyanın böyle efendim bizi hiçbir yere götürmeyecek, ateşten başka hiçbir yere götürmeyecek bu kadar ürünle insanlar rağbet ederken, senin ebedi gençliği müjdeleyen, oraya çağıran bir yayın organın işte efendim dolaştığı rakamlar senin de malumun, benim de malumum yani. Türkiye'nin geneli düşünüldüğü zaman herkese ulaşması gereken, belki her gencin okuması gereken bir şey. Ama gel gör ki makes bulmuyor. Ya da bir şekilde belki bizim eksikliğimiz, belki bizim ulaştıramamamız, ama son tahlilde insanların ucuz olana, popüler olana, sansasyonel olana ya da işte efendim böyle iç gıcıklayıcı içerikleri olan hevesleri, alakaları, rağbetleri maalesef burada bir etken de oluşturuyor. Bunu da görmek lazım. Ben bu Nurettin Yıldız Hoca Efendi ile ilişkilendirilen polisin şeyini de, haberini de bu bağlamda değerlendiriyorum. Ya bu bir çamur atmaktır. Bu anlamda hayasızlıktır. Ama bunu insanlar alıyorlar. Bak, ve biz de konuşuyoruz. Bak dikkat et yani. Bir şekilde hadi canım sen de, konuşmaya bile değmez demiyoruz yani.
Çünkü bunun bir tehlike olduğunu siz de söylüyorsunuz yani. Biraz konuşmak da belki de hani bizim konuşma amacımız bazen olayın kötülüğünü konuşarak adam reklamını yapıyorsun. Yani böyle bir şey adam merak ediyor. Böyle bir şey mi varmış diye adam merak edebiliyor ama sizin burada söyledikleriniz sonuçta olayın diğer yüzü. Yani Müslümanca tavır nasıl olmalı tarafı. O yüzden konuşmak da gerekiyor bazen. Ama ölçülü bir şekilde herhalde. Çünkü konuşmadığımız da birçok şey var sizle Lütfü abi. Programdan önce diyorum mesela bunu konuşalım mı diye. Siz olmaz diyorsunuz mesela. Oradan ben de diyorum ki demek ki bunu konuşursak iyi bir şey yapalım derken, yani kaş yapalım derken gözle çıkartabiliriz diye hissediyorum.
Ya biz otokontrol olmalı muhakkak. Yani kendi kendimize sansür demeyelim buna da. Sonuçta niye buraya bakmıyoruz da şuraya bakıyoruz? Yani medyayı da ben öyle değerlendiriyorum. Yani medya sonuçta yani bir şeydir. Bir objektif nereye çevrilmiş? Bunu çevirenin bir niyeti var yani. Niye oraya değil de buraya çevirdin sen bu objektifi? Yani bu bir sonuçta tercihtir. O tercihi ortaya çıkartan bir kalbi durum var, bir zihni durum var. Bunları sorgulamadan o objektifin niye oraya çevrildiğini bilemeyiz biz.
Eyvallah.
Yani medyanın niyetini de bu anlamda sorgulamalıyız yani.
Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz abi.
Biz teşekkür ederiz.
Bugün genç zamanının böylece sonuna gelmiş olduk.
Yarın sabah namazda buluşmak üzere inşallah.
Yarın sabah namazda buluşmak üzere. Sizin başka programlarınız var bildiğimiz kadarıyla. Şu an devam eden programınız var mı? Onların da böyle duyurusunu yapabiliriz. Şu an devam eden.
Sonrasında genç gönüllülerle buluşacağız kahvaltıda. Aha. Pazar akşamları Hayrola da Mehmet Emin Okur abiyle yine Erkam Radyo'da buluşuyoruz. Her pazar 19'da Hayrola diyoruz Mehmet Emin Okur'la. Her cuma da yine 19'da Ünsal Sözbir'le ekonomi gündeminde buluşuyoruz ve o ekonomiyle ilgili şeyler konuşuyoruz.
Maşallah. Biz de dinlemeye gayret ediyoruz Hayrola'yı. Ekonomi programını. Ekonomi programı tabii biraz şeyde bir program yani.
Teknik bir program değil mi?
Teknik bir program ama sizin çerçeveniz aslında o sosyal psikolojiye de yakın olduğu için çizdiğiniz çerçeve makis buluyor bizlerde. Yani dinlediğimiz zaman ha diyebiliyoruz yani. Çünkü ekonomi deyince insanın aklına dolar niye yükseldi, euro niye düştü diye gibi bir şey değil de bir alım gücü üzerinden sanki yapıyorsunuz yani, bir tüketim üzerinden.
İş oraya geliyor, davranışa geliyor iş yani. Sonuçta Eyvallah. Bize dolar şöyle oldu, altın böyle oldu, şu bu oldu diyenler tazıya kaç, tavşana tut diyenler. o bizim birebir yani teke tek hepimizin ekonomide sahip olduğu gücü görmemizi engelliyorlar. Çünkü onu manipüle etmek istiyorlar. Bizler o anlamda uyanık olmalı, hı hı, ve kendi gücümüzün farkında olmalıyız. Bunun da işte zühtten geçtiğini, iktisattan geçtiğini, bereketten geçtiğini, kanaatten geçtiğini, fakırdan geçtiğini, ki bunların hepsinin belki tek tek izah edilmesi lazım. Bunları işte gözden kaçırmamamız gerektiğini söylüyoruz. Bu farklı bir iktisadi bakış da oluyor. İnşallah zamanla daha olgunlaşacak, gelişecek. Biz de gelişiyoruz. Şey değiliz yani. Olduk bittik diyorsak olmuşuz, ölmüşüz bitmişizdir yani.
Eyvallah abi. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim Salih'im. Allah razı olsun.
Bu akşam programımızdaydınız.
Sağ olun, misafir ettiniz.
Evet kıymetli dinleyenlerimiz, Genç Zamanında bu haftanın sonuna gelmiş olduk. Erkam Radyo'da Kalbin Sesinde. Bizleri Twitter'dan ve Facebook'tan takip edebilirsiniz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun.